Ayrım 16. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 315. Dönülmez akşamın ufkunda. Gittiler, yorgunum. Arama yapılırken ne kadar güçlüydüm oysa. Divana uzanmadım hiç, hep dik oturdum sırtımda bir yastıkla. Sivil polisle hiç üşenmeden dakikalarca konuştum. Diğerlerine sorular sordum, televizyonu izledim, olup biteni takip etmeye çalıştım. Şimdi evim sabahki davetsiz misafirlerinden arınıp röportaja ve çekime gelmiş habercileri ağırlarken içi boşalmış çuval gibi serildim gittim. Artık içimden tek bir kelime etmek dahi gelmiyor. Ayşe'yi ve diğer çağdaş yaşamcıları düşünüyorum sadece. Hiç karşılık beklemeden gönüllü çalışan onlarca insan sebepsiz yere gözaltındalar. Yeni bir haber alabilmek için daha çok erken. Belki yarın salarlar onları. Eminim salarlar. Ne suçları var ki? Ama iyi haber alana kadar bana rahat yok, uyku da yok. Evi havalandırmak için camları açtıklarından, komşulardan birinin evinden bir dua sesi geliyor hafif hafif. Nereden nereye? Bu ses aldı beni, ta öğrenciliğim sırasında şahit olduğum ilk doğuma götürdü. Köyden gelmiş gencecik bir hamile kadının başındaydık. Kim bilir kaç kez bir tarlada ya da evinde tek başına doğum yapan başka kadınlara şahit olmuştu. Bir doğumhanenin çığ ışığında başına üşüşmüş beyaz gömlekli kalabalık, doktor, asistanlar ve biz öğrenciler ki herhalde bizleri de doktor zannediyordu, ütünü patlatmıştık. Öldürün beni, doğurmak istemiyorum diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Stajyer arkadaşım ilk kez bir doğum yaptıracaktı. Hem kendimi çok suçlu hissetmiştim, hem de ya arkadaşım beceremezse ters bir şey yapar, bebeği elinden kaydırır, yere düşürürse diye panik içindeydim. Hoca bir emir vermişti. Hemşireler koşuşup bir takım aletler getirmişlerdi. Stajyerin titrek eli gözüken başa uzandı, birkaç hareket, hemostatik penslerin takılması, kordonun kesilmesi ve arkadaşım dediğinde mosmor bir mahluk. Nefesimiz kesilmiş, hiçbir şey soramıyorduk. Tecrübeli eller bebeği baş aşağı çevirip poposuna ilk dayağını atmışlar ve keskin bir feryat işitmiştik. Hepimiz bebeğe dalmış, canlanmasını, çırpınmasını, tartılmasını seyrediyorduk ki bir dua sesi duyuldu. Tatlı, hafif melodili, ninni gibi bir duaydı bu. Anne bebeği için dua ediyordu. Duyduğum duaların en temizi, en güzeli, şüphesiz Tanrı'ya en yakınıydı. İki dua arasına sıkışan ömürde bir can yaşayacaktı sevapları ve günahlarıyla. Her bebek şansı varsa mutlu, sağlıklı, başarılı olacaktı. Şansı yoksa kim bilir neler gelecekti başına. Hastalıklı, yeri zekalı, sakat olabilirdi. Cüzdama yakalanabilirdi. Çok yoksul ve cahil kalabilirdi. Genel eve, hapishaneye düşebilirdi. Tanrı'nın ona biçtiği kaderi sevgi ve anlayış vererek dengelemek sadece bizlerin elindeydi. Biz insanların. Biz ne yapıyorduk oysa? Kendimiz gibi olmayanı, kendimize benzemeyeni dışlıyorduk. Onun da Allah'ın kulu olduğunu unutarak. Hem bir taraftan dışlıyor, bir taraftan da dışlamayacak cesareti gösteren olursa ona alkış tutuyorduk tuhaf bir çelişkiyle. Bugün beni suçlayanlarla evimin önüne toplanıp beni alkışlayanlar gibi. Yığınlı insan var içerideki odalarda. Holde kıvıl kıvıl insan kaynıyor. Allah'tan basın sözcülüğünü üstlenmiş olan Hilmi, becerikli bir genç, organize ediyor herkesi. Öncelik yazılı basına verilecekmiş. Gazeteciler bana sorular yöneltecekler, onlar odayı boşaltınca görsel medyayı alacakmışız odaya. Benim için hava hoş. Dernek çalışanlarının ve Ayşe'nin ilk haberlerini alana kadar kim gelmiş, kim gitmiş hiçbir şey umurumda değil. Yazılısı, görseli, medyada işini bitirip gidiyor. Ben de bittim ama hala gelen gelene. Her ne kadar en yakınlarımızın dışında kimseyi kabul etmek istemesek de birileri sızıyor içeri. Komşular, tanıdıklar, dostlar ve meraklılar. Hepsi buradalar. Geçmiş olsun demek için. Konuşmaya mecbur olmayayım diye gözlerim kapalı duruyorum. Uyukladığımı zannediyor, aralarında alçak sesle konuşuyorlar. Bu bir sindirme, korkutma, sopa gösterme olayıdır diyor işlerinden biri. Bunca yıldır ezilmiş, dışlanmış, küçümsenmiş olmanın intikamı alınıyor. Bilemem. Belki de öyledir ama işlerine kapanıp hayata karışmamayı kendileri tercih etmediler mi yıllardır? Nihayet topluma karışmaya karar verdiklerinde başörtülü kadınlar kamu alanları hariç her alanda çalışmaya başladılar, hiç de küçümsenmiyorlar. Üstelik şimdi çok güçlü ve çok zenginler. Ne var ki bir zamanlar iyi Müslüman idiyseler artık değiller. Çünkü Müslüman zalim olmaz, ezmez, haksızlık etmez, gösteriş merakına, intikam peşine düşmez. Aman hangi biri gücünden istifade etmeye çalışmadı ki? Kim bu iktidar koltuğuna otursa kendinden bir öncekilerin canını okudu ve cebini doldurmaya baktı diyor bir başkası. İşte bu doğru tespit diye düşünüyorum. Gelmiş geçmiş iktidarların hangi biri hakkaniyeti davrandı? Hangisinin gözünü hırs bürümedi? Hangisi adil kalabildi? Hata yapmadı. Niye bunlar farklı olsun ki? Sağdan sola bütün partileri, liderleri ve insanlarıyla bir bozulma yaşıyorsa ülke, eğitim sistemimizde ve ahlak öğretimimizde büyük bir yanlışlık olmalı. Hangi iktidar gelirse gelsin, akıl sağlığını ve ahlakını kaybetmekte toplum. Ama beni en çok üzen, bir kez daha kamplara ayrılıyor olmamız. Bunu hep yaptık. Hiç ders almadık. Küçücük bir kızdım, evimde Halk Partisi'nden nefret edilirdi. Çünkü babam koyu bir Demokrat Partili, annem ise keskin bir komünist düşmanıydı. 1958 yılına geldiğimizde ülke ikiye ayrılmıştı. CHP'liler ve DP'liler olarak. Köylerde kahveleri, camileri bile ayırmışlardı. Ne saçmaymış. Koyu DP'li babayla antikomünist annenin kızı büyüyünce sola eğdi gönlünü. Sosyal demokrat oldu. Emperyalistlerden, aşırı zenginlerden, güçlülerden uzak durdu hayatı boyunca. Bir işe yaradı mı iki parti arasındaki bunca nefret? 10 değerli yılını yedi Türkiye'nin. Sonra unutuldu gitti olan o yıllarda araya sıkışan kuşakları oldu. Sonuç 27 Mayıs darbesi. İpin ucunda asla hesabını veremeyeceğimiz 3 ölü. 70'li yıllara geldiğimizde bu kez devrimci, ülkücü diye bölündük. Ne kadar çok genç insan öldü bu manasız çatışmada. Yine darbe, sonsuz acılar, ateşler içinde bir vatan. Alevi Sünni diye ayrıldık, Türk-Kürt diye ayrıldık. Gencici çocuklarımızı kıydık, en değerli sanat insanlarımızı yaktık, kül ettik. Yerlerini asla dolduramayacağımız. Şimdi yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu kez din üzerinden bölünüyoruz. Türbanlı türbansız, inançlı inançsız, dinci laik. Sürekli intikam peşindeyiz. Ne saçma bir gidiş bu. Ne tehlikeli, ne yaman. Ben divanda gözlerim kapalı bunları düşünerek öylece uzanırken hep aynı konuları çiğneyip duruyorlar. İnişli çıkışlı tınılarla bir fon müziği gibi yankılanıp duruyor konuşmalar. İçime baygınlık basmaya başladı. Annesini odana alalım dedi Çınar. Misafirler gitsin öyle. O kadar da duyarsız değil misafirlerim. Toparlanıp kalktılar. Ben yatak odama geçtim, kapıyı kapattım, yatağıma uzandım. Bugün yaşananların üzerine yarın yeni bir gün doğacak. Her şey daha iyi olacak yarın. Belki Ayşe'yi ve diğerlerini salıverirler. Uykuya bu ümitle daldım. Hayat, sana teşekkür ederim. 14 Nisan 2 Mayıs 2009. Yine hastanedeyim. Kan değerlerimi beğenmedikleri için beni birkaç gün bekletiyor doktorlar. Ben neredeyse mazoşist bir keyif içinde divanda uzanmış aramayı seyrederken meğer ne çok yorulmuşum. İyi de gereği var mıydı bu kadar beklemenin? Kemomu bir an önce olmak istiyorum. 20. yıl kutlamasına katılabilmek için. Kemoterapi sonrasında birkaç gün süreyle haşat oluyorum çünkü. Müthiş midem bulanıyor, başım dönüyor, ayaklanamıyorum. Her şey olduğu gibi zamanla zehire de yavaş yavaş alışıyor bünye. Bulantılar, kusmalar geçiyor, insanın gözü açılıyor, kendine geliyor. Doktorlarımı rica ettim. Tam 2 Mayıs günü en iyi halimde olayım diye. Çünkü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 20. yıl kutlaması o gün Lütfükürdağ'da yapılacak ve Fazıl geliyor. Sevgili çocuk, kırmadı bizleri. Biletleri 125 TL'den satışa çıkarmak üzereler. Bu miktar her bir üniversite öğrencisine verilen bir aylık burs miktarı. Yani bu kutlama çok işine yarayacak öğrencilerin. Sen şimdi dinlen, ben en doğru zamanda basacağım ilacı sana dedi doktorum. Konserde zımba gibi olacaksın ama bana bir söz ver, o güne kadar misafir kabul etmek yok. Öyle odaya her dalanla, her sızanla sohbete koyulmak, yorulmak yok. Televizyoncular saatlerdir bekliyorlarmış dedim. Bari izin ver, 10 dakika kadar onlarla görüşeyim. Geldin geleli kapıdan ayrılmadılar ki. Bak ciddi söylüyorum, sözümü dinlemezsen seni ayağa kaldıramam konser günü. Sadece 10 dakika. Çocuklar onca saat bekledikleri için, hangi meslek dalından olursa olsun, görev için eza çeken gençlere hiç kıyamam ben. Sen hiç meraklı değildin medyatik olmaya. Ne oldu sana böyle? Gider ayak değiştim. Son sözlerimi söylememe izin ver, sonra vicdan azabı çekersin. Tamam, izin veriyorum ama son sözlerini söylemene daha var. Kendini yormazsan daha çok var. İşte böyle bir tiyatro oynuyoruz birbirimize. Doktorlar ben hasta olalı beri benim de bir doktor olduğumu unutmuşa benziyorlar. Allah'ın işine karışmaz ama neredeyse dakikasına kadar biliyorum ben geminin limandan ayrılış zamanını. Evet, daha var. Daha işlerim tamamlanmadı. Televizyoncuları odama almadan önce bandanamı başıma takıyor hemşire. Şimdi odaya doluşacaklar ve ısrarla tekrar tekrar soracaklar. Bir gün önceki baskın sırasında neler yaşadığımı, nasıl ıstırap çektiğimi anlatmamı isteyecekler. Ben kötü bir şey olmadı, polisler çok nazik dedikçe bana tam tersini söyletmeye çalışacaklar. Duygu sömürleriyle besleniyor televizyonlar çünkü. Hangi televizyon var aşağıda diyorum, söylüyorlar. Hükümet yanlısı televizyonlar gelmediler. Çünkü onlar da o gün yaşananları yana yakıla ve abartarak anlatacağımı sanıyorlar. Gerçekten hiç tanımıyorlar beni. Ayna ister misiniz diye soruyor hemşire. Asla. Kendimi görmeyeyim daha iyi. Beni güzelleştiremeyeceği için üzerimdeki pikeyi düzeltiyor. Ben hazırım. Çağırın gelsinler. Bir bıkkınlık çöküyor içime aniden. Neden konuşuyorum? Ben konuşacağım da ne değişecek? Niçin aynı soruları tekrar tekrar soruyorlar? Keşke dinleseydim doktorumu. Ama artık çok geç. Kendimi yukarı doğru çekiyorum yatağın içinde. İçeri doluşmaya başlayan genç insanlara hoş geldiniz çocuklar diyorum gayrete gelerek. Çünkü ne demiş Nazım ve ne kadar haklı. Diyelim ki hastayız, hem de ağır, hem de ameliyatlık. Yani beyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yaşamaya dair 2. Bütün eserleri YKY 2007. İşte yine Kemo. Yine Kemo'nun mide bulantıları, ağrıları, bitkinliği ve yorgunluğu. Yine yüreğimin üzerine ağır yük bırakılmış gibi o boğulma hissi, sıkıntısı. Kemo'yu dengelemek için başka ilaçlar, ilaçlar, ilaçlar. Sadece 2 Mayıs için hepsi. Sonrası yok zaten. Konserden sonrası uyku ve huzur inşallah. Beni bir eve çıkarıyorlar, bir hastaneye götürüyorlar. Merdivenleri çok zor iniyorum artık. Çok zor yürüyorum, çok zor konuşuyorum. Hatta zor nefes alıyorum. Ama bana güç veren bir haber geliyor 24 Nisan'da. Ayşe'yi 4 gün gözaltında tutup 5. gün mahkemeye çıkarttıktan sonra hapishaneye koymuşlardı. Çocuklar benden saklamaya çalışmışlardı ama mümkün müydü böyle bir şeyi uzun süre saklayabilmek? Bir cuma günüydü, telefon çaldı, avukatımız arıyormuş müjdeyi vermek için. Ayşe serbest dedi. Öyle bir çığlık atmışım ki iki Zeynep ve Cemile koşa koşa yanıma geldiler. Kızım Deniz Sekil'e yan yana yatmış hapishanede. Ne çok anlatacakları var bizlere. Bana dönmeden uğrayacak konuşacağız. Bana 10 seans kemoterapi yapılmış gibi güç kattı bu güzel haber. Bir güzel haber daha geldi birkaç gün sonra. Kutlamanın organizasyonunu hiç karşılık istemeden pro iletişim üstlenmiş. Rana Erkan sunacakmış geceyi. Ah ne kadar rahat etti içim. Biletler satışa geç çıkıyor diye çok korkmuştuk. Ama hepsi tükenmiş. Yeniden satmışlar. Koltuk kalmamış, ara yollara, merdivenlere iskemleler konmuş. Onlar da satılmış. Artık keyfim yerine gelmişti ya, Çınar'a verdiğim listedeki kişileri görmek istedim. Geldiler sırayla. Hayatı birlikte yürüdüğüm dostlarım, can arkadaşlarım, aynı yola baş koyduğumuz hemşirelerim, Sultan kızım, dernekteki ülke arkadaşlarım, gönüllüler ki bel kemikleridir derneklerin. Hiçbir dernek onların işi olmaksızın yaşayamaz ve bağışçılar. Toplantılarımı yaptım, arzularımı bildirdim. Gökşin geldi, diz dize, el ele oturduk konuşurken. O anlıyor, biliyor ondan ne istediğimi. Ayşe Kulin geldi, çok az konuştuk ama çok şey söyledik. Bazı kişilerle anlaşmak için söz söylemek gerekmiyor. Başka kim vardı listemde? Galiba görmek, konuşmak istediğim kimse kalmadı. Bütün işlerimi tamamladım. Konser gecesinde atlattıktan sonra kemoterapiyi kestireceğim. Yolcu yolunda gerek. ÇYDD'nin yıllık genel kurulu konser gününe denk geldi. Bu yüzden hazırlanmama yardımcı olamıyor Ayşe. Onun genel kurulda bulunması şart. Neler yapılması gerektiğini o biliyor. Nasıl geçtiğini de bana o anlatacak konserden önce. Evde son dopingimi yapıyorlar konser öncesi. Aslında benim dopingim birkaç gün önce verdikleri müjdeydi. Patricia Kopanskaya, Cihat Aşkın, Çağ Erçağ, Tolga Salman, Burcu Karadağ ve Güvenç Dağüstün, Fazıl Say gibi hiçbir ücret talep etmeden konser vereceklermiş gece. Kortizondan karpuz gibi şiş her tarafım. Hiçbir şeye sığmıyorum. Allah'tan 26 Şubat'ta Türkiye'de eğitime yaptığım katkılar için Koç Holding'in verdiği ödülümü almaya giderken Ayşe'nin ısrarıyla aldığım gri pantolon takımım var. Öldüler önüne 3-5 gün vardı. Bandan telefon etti Ayşe. Rüyasında beni görmüş, saray gibi bir yerde büyük bir kalabalığın ortasında yatıyormuşum. Üzerimde inanılmaz güzellikte işlemeli bir yorgan varmış. Etrafımdakiler çok itibar ediyorlarmış bana. Ben de çok mutlu görünüyormuşum. Eh bildin işte, ödül töreni herhalde çok kalabalık olacak dedim Ayşe'ye. Ne giyeceksiniz hocam diye sordu. Uydururum dolaptan bir şeyler. Olmaz hocam dedi. Bana söz verin, mutlaka yeni bir şey almalısınız. Rüyamda çok şıktınız, gerçekte de öyle oldun değil mi? Bakarız dedim. İlahi kız, çarşıya çıkacak halim mi vardı benim? Hocam lütfen, yeni bir şey almanız şart, söz verin. Peki söz dedim. Çınar burada şansına. Yarın beni hastaneye götürecekti. Söylerim ona, biraz erken gelir, yolda Faik Sönmez'e uğrarız. Düşündüm ki bunca sıkıntı içinde bana da iyi gelebilir yeni bir kıyafet almak. Kaç sene oldu üzerime yeni bir şey giymeyeli. Faik Sönmez'in mağazasında benim ne tarz giyindiğimi bilirler. Haber verdim önceden bir iki parça giysi hazırlamaları için. Çınar arabayı kaldırıma yanaştırdı, inip içeri girdim. Gri bir pantolon takımı hazırlamışlar, hemen getirdiler. Sadece ceketi denedim, pantolonu deneyecek halim yoktu. Düşündüm ki ben alayım, pantolonun beli dar gelirse çağlayan genişletir, bol gelirse daraltır. Elinden gelir oğlumun bu tür işler. Bir de gri, müslüm bir şal verdiler, takımın renginden iki ton açık. Üzerine pembenin değişik tonlarında puanlar işlemişler. Hoşuma gitti, onu da aldım. Evde pantolon denedim, kopçaları az kaydırmayla uydu bedenime. Baktım Çağlayan şalı elinde evirip çeviriyor. Beğenmedi mi diye sordum. Çok beğendim anne, ama bu şal büyük dedi. Sen bununla rahat edemezsin. İster misin bunu ortasından böleyim, yarısını başına bandana yapalım, yarısını eşarp olarak kullan. Benim sevgili, yaratıcı oğlum geçti anneannesinden miras Singerli dikiş makinesinin başına, bana hem bir bandana hem de bir eşarp dikti. Allah Ayşe'nin rüyasından razı olsun. Şimdi bu önemli günde giyecek doğru düz bir şeyim var. Yoksa balon gibi şiş bedenime ne uydurabilirdim evdeki giysilerin arasından bu yorgunluğumda? Bir de onun telaşını yaşayacaktı bugün. Sabahtan beri hazırlıyorlar beni. Vitamin veriyorlar, tırnaklarımı kesiyorlar, yüzümdeki lekelerin üzerine bir şeyler sürüyorlar. Yapmayın çocuklar dedim. Benim lekelerimle uğraşacağınıza dua edin de sahnenin ortasına kadar yürüyebileyim. Konuşma süresince ayakta kalabileyim. Kaç dakika konuşacaksın anne diye sordu Çınar. En fazla 5 dakika. Ayakta durma anne, oturduğun yerden konuş. Ben hiç gözükmeyeyim, kürsünün arkasından sesim gelsin öyle mi? Gülmeye başladık. Olacak şey mi bu söylediği? Tekerlekli sandalyende otur demek istemiştim. Ayakta durmayı denemek istiyorum Çınar. Bu benim son sahnem. O halde Zeynep çok yakınında dursun anne. Zaten koruman olarak yanı başında durması lazım. Sana destek verir. Fena fikir değildi. Düşecek olursam hiç olmazsa düşmeden yakalardı beni, rezil olmazdım. Zeynepciğim, sen yakınımda dur. Eğer başım döner, düşecek gibi olursam sana işaret veririm, beni tutarsın hemen. Koluma girersin ama ben sana işaret vermedikçe sakın üstüme gelme, iyi mi? Diye tembih ettim Zeynep'e. Güçsüz gözükmek en gücüme giden şeydir. Dolu salonun önünde konuşma yapacaksam onurumla ayakta tek başıma yapmalıyım. Seninle başa çıkılmaz anne dedi Çınar. Çağlayan, Çınar ve arkadaşım yine beni giydirdiler. Merdivenleri inerken koluma girmek istediler. Daha değil dedim. O günlerde gelecek ama daha değil. Çağlayan arkamızdan tekerlekli sandalyeyi indirdi aşağıya. Arabaya bindik. Beni aylardır ayakta tutan törenin yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na doğru yola çıktık. Arabadan inince yine sandalyeme oturdum, binaya girdik. Herkes salonda yerini aldı, sizi bekliyorlar dedi Rania. Holü geçtik, sahnenin arka kapısından tekerlekli sandalyemi sahnenin üzerine sürdü Çınar. Aman Allah, aman Allah'ım bu ne kalabalık. Böylesine tıklım tıkış, tepeleme dolu bir salon daha önce gördüm mü ben ömrüm boyunca? Bütün koltuklar dolmuş, belli ki yer yetmemiş, koridorlar dolmuş. Yine yer yetmemiş, sahnenin sağ tarafına sıra sıra sandalyeler dizmişler. Onlar da dolu. Sahnenin bana göre sol tarafında Anadolu'nun çeşitli okullarından gelen kardelenleri oturtmuşlar. Üstlerinde beyaz gömlekleriyle karda açan narin çiçeklerim benim. Sahnenin önü fır dolayıp bembeyaz çiçeklerle süslenmiş. Saf, temiz, beyaz çiçeklerle. Ortada Fazıl Say ve arkadaşları duruyorlar. Benim içeri girişimle birlikte alkış koptu. Herkes ayakta. Alkış dinmiyor, dinmiyor. Beni mi alkışlıyorlar? Dönüp oğluma bakıyorum. Çınar'ın gözleri yaşlı. Salonda ön sırada görebildiklerim de gözlerinde yaşlar var. Hep alkışlıyorlar, hiç durmadan alkışlıyorlar. Görüyorum ki bir ömrü boşa harcamamışım. Bir doktorun tek arzusu hastasının sağlığına kavuşturmak, yaşamını uzatmaktır. Ben bundan fazlasını yaptım. Hastalarıma yaşam şartlarını da hazırladım. Onlara iş ve aş buldum. Çocuklarına kanat gerdim. Minnettarım tüm hayatımı vakfettiğim cüzamlılarıma. Çünkü onların çocukları sayesindedir ki memleketimin binlerce başka çocuğuna da uzanabildim. Yoksul olmaları, çaresiz olmaları koşuluyla hiç ayrım yapmadan, Türk, Kürt, Süryani vesaire demeden, kırsalın evlere hapsedilmiş kızlarına kapıları araladım, ışık tuttum yollarına. Beni hırpaladılar, yerden yere vurdular, ne gavurluğum kaldı ne Kürtçülüğüm, ne de komünistliğim. Şu son aramayla da darbeci yerine kondum. Umurumda bile olmadı. Çünkü ben gavur, Kürtçü, komünist veya darbeci değilim. Ben sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir hekimim. Ülkemi, insan haklarını ve hukuka saygılı, demokrasiye inanan hükümette idare etmesini isteyen bir vatanseverim. Hayatım boyunca tek isteğim, iyi ve dürüst bir insan olmaktı. İyi ve dürüst insanlarla birlikte yaşamaktı. Şu anda beni alkışlayanlar, benim gibi iyi ve dürüst insanlar. Benim gibi onlar da bu ülkede hukukun üstünlüğüne güvenerek özgür ve onurlu yaşamak istiyorlar. Bana tuttukları alkış, şu sol tarafında oturan çocukları ortaçağ karanlığından çekip ışığa, aydınlığa yürütmek için verdiğim çabaya, başka şey değil. Kaya diplerinde uçmuş çiğdemlere benzeyen çocuklara vaat ettiğim İnsanca yaşam için bu alkışlar. Fazıl, Bach'ın bir piyano uyarlamasını çalıyor. Ben kardelenlerimin beyaz kelebekler gibi hayatın içinde uçuştuklarını, köy öğretmenleri, ebeler, doktorlar, avukatlar olduklarını hayal ediyorum. Fazıl, Beethoven'dan bir sonat çalıyor. Benim çocuklarım da müzisyen, ressam, yazar oluyorlar. Kendi başarı öykülerini kaleme alıyorlar. Fazıl Bartok'tan Roman dansları çalıyor şimdi. Benim kızlarım dans ediyor. Balerin olmak isteyen biri vardı aralarında. Bembeyaz bir tütüyle dolanıyor etrafımda. O bir kar tanesi gibi. Odam kireç tutmuyor dinliyorum. Nazım'ın bugün pazarını dinliyorum. Memleketimi dinliyorum. Bu kez lepralılarım geçiyor önümden. Pençeleşmiş elleri çiçekler uzatarak bana. Lepralılarımın anneleri, eşleri, çocukları geçiyorlar. Yüzlerinde aydınlık gülümsemelerle. Hayat geçiyor önümden. Hayat, sana teşekkür ederim. Tekrar tekrar. Bana güzel işler yapma gücü verdiğin için. Perde inmek üzereyken birileri bir şeyler söylüyor, birileri elimi öpüyor, alkışlar devam ediyor. Yüreğimdeki ses her şey iyi olacak diyor ama benim kulaklarımda sadece bir şiirin mısraları uğuldamakta. Sadece o mısraları duyuyorum artık. Sadece o mısraları. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta uçarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepiniz, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Ceyhun Atuf Kansu, 20. Yüzyıl Türk Şiir Antolojisi, Bilgi Yayın Evi, 2009. Kitabın sonu, 11 Aralık 2009, sayfa 332.